Ayrım 29, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 456. Lisbeth Salander harf harf ifadesini yazıyordu. Günde ortalama 5 saat çalışıyor, kendini çok açık ifade ediyordu. Aleyhine kullanılabileceğini düşündüğü ayrıntıları gizlemeye özen gösteriyordu. Bir yere kapatılmış olması Tanrı'nın bir lütfuydu. Odada yalnız kalır kalmaz çalışmaya başlıyor, anahtar sesini duyar duymaz el bilgisayarını saklıyordu. Bürman'ın kulübesinin kapısını kapatmak için döndüğümde motosikletleriyle gelen Karl Magge Lundin ve Sonny Nieminen ile karşılaştım. Zalachenko, Niederman'dan aldıkları talimatla beni boş yere arayıp durduklarından karşılaştığımızda çok şaşırdılar. Motosikletten inen Magge Lundin, "Bu amcık yarak istiyor," diyerek üzerime geldi. İkisi de tehditkar davrandıkları için kendimi korumak zorunda kaldım. Lundin'in motosikletini alarak olay yerinden ayrıldım. Motosikleti Alfsüyö'deki fuar binasının önünde terk ettim. Lisbeth yazdığı paragrafı okuyup başını sallayarak onayladı. Sonny Nieminen'in silahını alıp kendisine orospu diyen Lundin'i ayağından vurarak cezalandırdığını anlatmaya gerek duymadı. Büyük ihtimalle polisler işin böyle geliştiğini akıl edebilirlerdi. Ama ispatlayabiliyorlarsa kendileri ispatlasınlardı. Herhangi bir şeyi kabul ederek işlerini kolaylaştırmak istemiyordu. 30 sayfa kadar yazmıştı, neredeyse bitmek üzereydi. Bazı bölümlerde ayrıntılar üzerine dikkatle düşünmüş, hakkındaki bir sürü iddiadan herhangi birini doğrulayacak bir kanıt vermemeye özen göstermişti. Hatta işi biraz abartıp çok açık kanıtları bile karartmaya çalışmış, yalnızca olayların akışını anlatmıştı. Bir süre düşündükten sonra avukat Nils Buyurman'ın sadist tecavüzünü anlattığı bölüme döndü. En çok zamanı bu bölüme vermiş, sonuçta memnun olana kadar birçok şeyi defalarca yeniden formüle etmişti. 19 satırlık bir bölümdü. Buyurmanın kendisini nasıl vurduğunu, nasıl yüzüstü yatağa yatırdığını, bileklerini nasıl kelepçelediğini, ağzını nasıl bantladığını anlatmıştı. Ona gece boyunca tecavüz etmişti. Boğazına Lisbeth'in üzerinden çıkarttığı tişörtünü dolamış, bilincini kaybedene kadar sıkmıştı. Lisbeth birkaç satırda Buyurman'ın tecavüz sırasında kullandığı aletleri ayırmıştı. Bunlar kısa bir kırbaç, vibratör ve göğüs uçlarına taktığı kıskaçlardı. Lisbeth bu satırları alnını kırıştırarak okudu. Dijital kalemi alarak birkaç satır daha yazdı. Ağzımda hala bant varken Buyurman, dövmelerim, piercinglerim ve sol göğsümün ucundaki halka hakkında konuşmaya başladı. Piercing'den hoşlanıp hoşlanmadığımı sorduktan sonra odadan çıktı. Bir süre sonra geri dönerek sağ göğsümün ucuna bir çengelli iğne taktı. Lisbeth yazdıklarını okuduktan sonra yeterli olduğuna karar verdi. Kullandığı resmi ton metne gerçek dışı bir hava veriyor, anlattıkları sanki akıl dışı bir fanteziymiş gibi görünüyordu. Öyküsü inanılır gibi değildi. Zaten Lisbeth'in istediği de buydu. Kapıda bir anahtar sesi duydu. El bilgisayarını hemen yatağın arkasındaki panele, radyodan geriye kalan deliğe soktu. Gelen Annika Giannini'ydi. Lisbeth şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Saat akşamın 9'unu geçiyordu. Giannini daha önce hiç bu saatte gelmemişti. "Merhaba Lisbeth."
"Merhaba."
"Nasılsın?"
"Henüz bitirmedim."
Annika Giannini iç çekti. "Lisbeth, 13 Temmuz'da mahkemeye çıkacaksın."
"Sorun değil."
"Hayır, sorun, zaman geçiyor ve sen bana güvenmiyorsun. Avukatlığını üstlenmekle büyük bir yanlış yapıp yapmadığımı düşünmeye başladım. Eğer bir şansımız olsun istiyorsan bana güvenmelisin, işbirliği yapmalıyız."
Lisbeth uzun bir süre Annika Giannini'yi süzdükten sonra başını geriye atıp tavana bakmaya başladı.
"Şimdi ne yapacağımızı biliyorum," dedi. "Mikael'in planını anladım, doğru yolda."
"Ben hiç emin değilim," dedi Annika.
"Ben eminim.
Polisler seni yeniden sorgulamak istiyorlar. Biri Hans Faste."
"Bırak sorgulasın. Tek kelime bile söylemeyeceğim."
"Bir ifade vermek zorundasın."
Lisbeth kaşlarını çatarak Annika'ya baktı.
"Tekrar ediyorum. Polise tek bir söz bile etmeyeceğiz. Mahkeme salonuna girdiğimizde savcının başvurabileceği, bizim ağzımızdan çıkmış tek bir hece bile olmayacak. Şimdi yazmaya çalıştığım öykümün önemli bir kısmı insanlara inanılmaz gelecek. Bunu ancak mahkemeden birkaç gün önce ellerine vereceğim."
"Peki ne zaman kalemi eline alıp şu öyküyü yazacaksın?"
"Birkaç gün sonra sana vereceğim ama mahkemeden önce savcıya verilmeyecek."
Annika Giannini inanmış görünmüyordu. Lisbeth'in yüzüne çarpık bir gülümseme yerleşti.
Güvenden bahsedip duruyorsun. Peki ben sana güvenebilir miyim?
Elbette.
Peki o zaman internet aracılığıyla başkalarıyla ilişkiye geçebilmem için içeri bir el bilgisayarı sokabilir misin?
Hayır, kesinlikle olmaz. Eğer fark ederlerse avukatlık lisansımı kaybederim.
Eğer başka birileri bunu yaparsa polise bildirir misin?
Annika kaşlarını kaldırdı.
Eğer bundan haberim yoksa...
Haberin var diyelim, ne yaparsın?
Annika bir süre düşündü.
Göz yumarım. Ne demek istiyorsun?
Varsayalım bu bilgisayardan sana çok geçmeden bir e-posta gelecek. Okuduktan sonra beni tekrar ziyaret etmeni istiyorum.
Lisbeth...
Bir dakika, durum şu. Savcının elindeki kartlar işaretli. Ne yaparsam yapayım bu mahkemenin amacı beni bir psikiyatri kliniğine kapatmak.
Biliyorum.
Eğer hayatta kalmak istiyorsam onların yöntemiyle savaşmak zorundayım.
Annika bir süre düşündükten sonra başını salladı. Beni görmeye geldiğin ilk gün Mikael'den bir mesaj getirmiştin. Sana bir takım şeyler dışında her şeyi anlattığını söylemişti. Bunlardan biri Hedestad'dayken bende keşfettiği bazı özelliklerdi.
Evet.
Kastettiği şey bilgisayarlar konusundaki müthiş yeteneğim. O kadar yetenekliyim ki savcı Ekström'ün bilgisayarındaki her şeyi okuyup kopyalayabilirim.
Annika sarardı.
Sen bu işe bulaşmayacaksın. Bu belgeyi mahkemede kullanamazsın.
Hiç sanmam.
Yani bundan haberin yok.
Tamam.
Ama başkası kullanabilir.
Diyelim kardeşim, bu belgeden seçilmiş parçalar yayınlayabilir. Mahkemede izleyeceğimiz stratejiyi planlarken bunu hesaba katmalısın.
Anlıyorum.
Annika, bu mahkemede söz konusu olan en iyi yöntemi kimin kullanacağı?
Biliyorum.
Avukatım olman beni mutlu ediyor. Sana güveniyorum ve yardımına ihtiyacım var.
Eğer onların kullandığı şık olmayan yöntemleri benim kullanmama karşı koyarsan bu davayı kaybederiz.
Doğru.
Öyleyse tavrını şimdi belirle. İtirazın varsa seni azledip başka bir avukat bulurum.
Lisbeth, ben yasaları çiğneyemem.
Sen yasaları çiğnemeyeceksin. Yalnızca benim çiğnememe göz yumacaksın. Yapabilir misin?
Lisbeth Salander Annika başını sallayana kadar bir dakika sabırla bekledi.
İyi, o zaman müsaade et de ifademde neler yazacağımın ana hatlarını anlatayım.
2 saat boyunca konuştular.
Monica Figueroa'nın dediği gibi Bosna lokantasının börekleri harikaydı. Mikael göz ucuyla tuvaletten dönen Monica'ya baktı. Bir balerin gibi zarif hareket ediyordu. Ama öyle bir vücudu vardı ki, Mikael etkilenmekten kendini alamıyordu. Elini uzatıp bacak kaslarına dokunma isteğini zor bastırmıştı.
''Ne kadar zamandır spor yapıyorsun?''
''10 yaşından beri.
Haftada kaç gün antrenman yapıyorsun?''
''Günde 2 saat, bazen 3.''
Niçin? Demek istediğim spor yapmayı anlıyorum da.
Abarttığımı mı düşünüyorsun?
Kastettiğim bu mu emin değilim.
Monica gülümsedi. Mikael'in sorularından rahatsız olmuşa benzemiyordu.
Belki de kaslı kadınları görmekten hoşlanmıyorsun. Belki de sana itici ve erkeksi geliyor.
Hayır, öyle değil. Sana yakışmış. Çok seksisin.
Monica bir kahkaha attı.
Bugünlerde çok fazla spor yapmıyorum. 10 yıl önce vücut geliştiriyordum, eğlenceliydi. Şimdi de kaslarım yağa dönüşüp sarkmasın diye uğraşıyorum. Haftada 1 kez ağırlık çalışıyorum, koşuyorum, badminton oynuyorum, yüzüyor ya da buna benzer şeyler yapıyorum.
İyi.
Kendimi iyi hissetmeme neden olduğu için antrenman yapıyorum. Ağır antrenman yapanlarda sık görülen bir şey. Vücut sakinleştirici hormonlar salgılıyor ve buna bağımlı oluyorsun. Bir süre sonra her gün koşmazsan bağımlılık krizine yakalanıyorsun. Bütün enerjini harcaman rahatlamanı sağlıyor. Yani iyi bir sevişme gibi.
Bu defa Mikael bir kahkaha attı.
Bence sen de spor yapmaya başlamalısın. Göbeğin çıkmış.
Biliyorum, bunun için vicdan azabı çekmiyor değilim. Bazen aklıma esiyor, koşmaya başlıyorum. Birkaç kilo kaybettikten sonra bırakıyorum. 1 ya da 2 ay boyunca tekrar koşmaya vaktim olmuyor.
Son aylarda çok meşguldün.
Mikael birden ciddileşti.
Son 2 haftada hakkında çok şey okudum.
Zalachenko olayını araştırırken polisten at başı öndeydin. Niederman'ın kimliğini de açığa çıkarttın.
Lisbeth Salander benden daha hızlıydı.
Gosseberga'yı nasıl buldun?
Mikael omuzlarını silkti. Sıradan bir araştırma. Orayı ben değil, eski yayın yönetmeni yardımcısı, şimdiki genel yayın yönetmenimiz Malin Erickson şirket kayıtlarını izleyerek buldu. Niederman Zalachenko'nun şirketi KAB'ın yönetim kurulunda.
Anlıyorum. Peki sen sap olan için çalışıyorsun?
İnan ya da inanma, ben artık şu dinozor denilen demokratlardanım. Demek istediğim, polislik mesleği gerekli bir meslek ve demokrasinin de politik bir korunma kalkanına ihtiyacı var. Bu nedenle Anayasa Koruma Dairesi'nde çalıştığım için gurur duyuyorum.
Sapo'dan hoşlanmıyorsun değil mi?
Parlamentonun denetiminde olmayan hiçbir kurumdan hoşlanmıyorum. Niyetleri ne kadar iyi olursa olsun iktidarı kötüye kullanabilirler. Antik dönemin tanrı tasavvuruyla niçin ilgileniyorsun?
Monica kaşlarını kaldırdı. Merdivenlerde öyle bir kitap okuyordun.
Tabii ya, konu beni çekiyor.
Vay be,
çok şeyle ilgiliyim. Polislik yaparken hukuk ve siyasal bilimler okudum. Ondan önce de düşünce tarihi ve felsefe okuyordum.
Hiç zayıf tarafın yok mu?
Edebiyat okumam, asla sinemaya gitmem. Televizyonda yalnızca haberleri izlerim. Sen niçin gazeteci oldun?
Parlamentonun denetiminden uzak, sapo gibi kurumlar olduğundan. Arada bir ipliklerinin pazara çıkarılması gerekiyor diyen Mikael gülümseyerek devam etti.
Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Sanırım benim de seninkine benzer bir nedenim var. Anayasal demokrasiye inanıyorum ve arada bir savunulması gerektiğini düşünüyorum.
Hans Erik Wennerström olayında yaptığın gibi mi?
Öyle de denilebilir.
Bekarsın, Erika Berger'le mi takılıyorsun?
Erika Berger evli.
Yani hakkınızdaki dedikodular yalan öyle mi? Kız arkadaşın var mı?
Sürekli değil.
Yani hakkında anlatılanlar doğru.
Mikael omuzlarını silkti.
Genel yayın yönetmeni Malin Erickson gecenin önemli bir bölümünü Arsta'daki evinin mutfak masasında geçirdi. Millennium'un yıllık bütçe hesaplarına gömülmüştü. Bu işle o kadar meşguldü ki arkadaşı Anton onunla normal bir konuşma yürütülemeyeceğini anlayarak pes etti. Bulaşıkları yıkadı, kahve hazırlayıp sandviç yaptı. Daha sonra Malin'i kendi başına bırakıp televizyonun başına geçti. Malin Erickson daha önce ev bütçesi denilebilecek şeylerden daha kapsamlı bütçe hesaplarıyla uğraşmamış ama Erika Berger'den işin inceliklerini öğrenmişti. Şimdi bütçe sorumluluğuna bir de yayın yönetmenliği eklenmişti. Gece yarısına doğru neye patlarsa patlasın bir yardımcı alması gerektiğine karar verdi. Haftada bir gün muhasebe işlerine bakan Ingela Oscarson bütçeden sorumlu değildi. Bu nedenle ne kadar serbest gazeteci çalıştırılacağı ya da teknik harcamalar için belirledikleri bütçenin dışına çıkıp yeni bir lazer yazıcı alıp alamayacakları gibi konularla ilgilenmiyordu. Gülünç bir durumdu. Erika Berger'in bütçe dengesini korumak için izlediği sıkı ekonomi politikası kazanmalarını bile sağlamıştı. Bu politika çok basitti. 45 kronluk renkli yazıcı yerine 8000 kronluk siyah beyaz yazıcı alınıyordu. Bir süre Erika Berger'e imrendi. S&P'de bu miktarda harcamalar herhalde kahve parasıydı. Son yıllık toplantıda Millennium'un ekonomik durumu iyiydi. Ama bütçe fazlasının temel nedeni Mikael Blomqvist'in Wennerström olayı hakkında yazdığı kitabın gelirleriydi. Yatırım için bir kenara ayrılan paralar hızla suyunu çekmeye başlamıştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri Salander olayı ile ilgili Mikael'in harcamalarıydı. Açık uçlu bir bütçeyle Millennium'un yeni bir eleman almaya gücü yoktu. Otomobiller kiralanıyor, otel odaları tutuluyor, taksilere biniliyor, cep telefonu ve araştırma aletleri alınıyordu. Daniel Olofsson'un Göteborg'dan gönderdiği faturayı onaylarken iç çekti Malin. Mikael Blomqvist sonuçları yayınlanmayacak, bir haftalık bir araştırma için 14 bin krona anlaşmıştı. İdris Gee diye verilen para adı belirtilmeyen bir kaynağa ödenmiş gibi gösteriliyordu. Bu harcamanın faturası yoktu. Muhasebeci homurdanacak ve harcamanın yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekecekti. Millennium Annika Giannini'ye de ödeme yapmıştı. Annika avukatlık ücretini büyük ihtimalle devletten alacaktı. Ama tren bileti ve buna benzer bir takım harcamalar için nakde ihtiyacı vardı. Elindeki kalemi bir tarafa bırakan Malin ortaya çıkan hesaba baktı. Mikael Blomqvist Salander öyküsü için gözünü kırpmadan bütçe dışı 150 bin kron harcamıştı. Bu böyle gidemezdi. Onunla bu konuyu mutlaka konuşmalıydı.
Erika Berger o akşamı evinde televizyonun karşısındaki koltukta geçirmek yerine Naka Hastanesi'nin acilinde geçirdi. Ayağında o kadar derin bir yara açılmıştı ki kanı durduramamıştı. Ayrıca cam parçası hala topuğundaydı ve ancak küçük bir ameliyatla çıkartılabildi. Yaraya 3 dikiş atılıp ayağı iyice sarıldı. Kendi kendine küfürler yağdıran Erika Berger, bazen Gregor Bachmann'ı, bazen de Mikael Blomqvist'i arayıp durdu. Ne kocası ne de sevgilisinden bir cevap alabildi. Akşam saat 10 civarında hastaneden ödünç aldı, koltuk değnekleriyle dışarı çıktı. Bir taksi tutup evine gitti. Yaralı ayağının parmak uçlarına basıp topallayarak oturma odasındaki camları temizlemekle uğraştı bir süre. Daha sonra acil cam şirketini arayarak kırılan camını takmalarını istedi. Önce şansı yaver gitti, 20 dakikada geldiler. Ama şansı buraya kadardı. Şirketin deposunda odasındaki pencerenin büyüklüğünde hazır cam yoktu. Pencereyi geçici olarak kontür plakla kapatmayı önerdiler. Erika'nın bu öneriyi kabul etmekten başka çaresi yoktu. Pencereye kontür plak çakılırken özel güvenlik şirketi Nip'i aradı. En büyük penceresine bir tuğla atılmışken etek dolusu para ödeyerek taktırdı, hırsız alarmının niçin çalışmadığını sordu. Nip'ten gelen uzman alarm sistemini gözden geçirdikten sonra yıllar önce sistemi kuran teknisyenin oturma odasının penceresinden sisteme kablo çekmeyi unutmuş olduğunu tespit etti. Erika Berger öfkeden köpürüyordu. Nip ertesi sabah gelip bu durumu düzeltmeyi önerdi. Erika zahmet etmemelerini söyleyerek bu öneriyi geri çevirdi. Milton Security'nin gece nöbetçisini arayarak durumu anlattı ve en kısa zamanda bir koruma paketi istediğini söyledi. Evet, evet, sözleşme imzalanması gerektiğini biliyorum. Ama Dragan Armanski'ye Erika Berger'in aradığını söyle. Alarm sisteminin hemen yarın takılmasını istiyorum. En sonunda polisi aradı. O an tutanak tutmaya memur göndermek için ellerinin altında araba olmadığını öğrendi. Ertesi gün semt polis karakoluna başvurmasını önerdiler. Teşekkürler, siktirin. Oturup adrenalini düşene kadar sinirden köpürerek bekledi. Ona orospu diyen ve şiddete başvurabileceğini gösteren biri etrafında dolaşırken korumasız bir evde yalnız başına kalacaktı. Bir süre şehre inip bir otelde gecelemeyi düşündü. Ama Erika Berger tehditlere papuç bırakacak bir kadın değildi. Bu piçin beni evimden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğim. Bir takım basit güvenlik önlemleri aldı. Mikael Blomqvist, Lisbeth Salander'in bir golf sopasıyla seri katil Martin Wanger'in hakkından nasıl geldiğini anlatmıştı. Garaja inip 10 dakika boyunca 15 yıldır görmediği golf çantasını aradı. En sağlamından bir sopayı seçip yatağının yanına kolaylıkla ulaşabileceği bir mesafeye koydu. Bir sopa hole, bir sopa da mutfağa koymuştu. Bodrumdaki alet edevat çantasından bir çekiç alıp onu da yatak odasının hemen yanındaki banyoya yerleştirdi. Çantasından çıkardığı göz yaşartıcı spreyi de yatağın yanındaki komodinin üzerine koydu. Daha sonra lastik bir takoz bulup yatak odasının kapısının altına sıkıştırdı. Penceresini kıran ve duvarına orospu sözcüğünü yazan manyağın gece kendisini ziyaret etmemesini ummaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Gerekli önlemleri aldığını düşündüğünde saat gecenin birini bulmuştu. Yarın sabah 8'de SMP'de olması gerekiyordu. Randevu defterini inceledi. Saat 10'a kadar 4 toplantısı vardı. Ayağı sızlıyor, yaralı ayağının parmaklarının üzerinde sekerek yürüyordu. Soyunup yatağa girdi. Geceliği yoktu. Bir ara bir tişört ya da benzer bir şey giymeyi düşündü ama 10 yaşından beri çıplak uyurdu. Bir tuğlanın özel alışkanlıklarını değiştirmesine müsaade etmemeye karar verdi. Bir süre uyanık kalıp düşüncelere daldı. Orospu. Şimdiye kadar bu sözcüğün geçtiği 9 e-posta almıştı. Hepsi de basın organlarına ait adresler üzerinden gönderilmişti. İlk e-posta kendi yazı işlerinden gelmişti. Sahte bir adresti. Yatağından kalktı. SMP'de işe başladıktan sonra ona verilen Dell marka dizüstü bilgisayarı açtı. İlk e-posta 10 gün önce 16 Mayıs'ta gelmişti. En kabası da buydu. Tehditlerin yanı sıra bir tornavidayla kıçını düzdürmesini öneren en adisinden küfürlerle doluydu. İkinci e-posta bundan 2 gün sonra 18 Mayıs'ta gelmişti. Daha sonra haftada bir bu tür e-postalar almış, şimdi de 24 saatte bir almaya başlamıştı. Arkasından evine saldırılmış, duvarına orospu sözcüğü yazılmıştı. Ayrıca Eva Carlson'a Erika'nın adresi kullanılarak aptal bir e-posta gönderilmişti. Bu işi yapan her kimse pekala başka insanlar üzerinde de çalışıyor olabilirdi. Belki de Erika'nın tanımadığı başkaları da ondan e-posta almıştı. Çok rahatsız edici bir durumdu. Onu en çok endişelendiren evine yapılan saldırıydı. Biri ta Salcio Bağdına kadar gelme zahmetine katlanmış, evini bulmuş ve penceresine bir tuğla atmıştı. Bu planlanmış bir saldırıydı. Saldırgan evine gelirken yanına sprey boya almıştı. Erika Berger aslında bunlara bir saldırı daha eklemesi gerektiğini düşündüğünde buz gibi oldu. Michael Blomkvist'le Hilton'da kaldığı gece arabasının dört tekerinin havası indirilmişti. Arkasında bir sapığın olduğu kesindi. Dışarılarda bir yerde bir nedenle Erika Berger'i taciz etmeyi kafasına koymuş biri vardı. Evine saldırılması kolaydı. Evi bir yere saklayamazdı. Ama arabasını Södermalm'de tesadüfen bulduğu boş bir sokağa park etmişti. Demek ki sapık onu yakından takip ediyordu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 469.